Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgiyle merhaba, ben Hakan Sarıca. Ve bu haftaki konuğum çok çok çok çok özel bir insan. Şimdi ismini söylemeden önce sosyal medyada geçen onun yeni çıkan kitabı ile ilgili benim paylaştığım bir sözü okuyarak başlamak istiyorum programa. O bir söz büyücüsü. Aşkı anlatan büyük bir şair. Yıllardır her şarkısında, her şiirinde anılarımızı biriktirdiğimiz... Bir daha okuyayım onu. O bir söz büyücüsü. Aşkı anlatan büyük bir şair. Yıllardır her şarkısında, her şiirinde anılarımızı biriktirdiğimiz büyük aşkın Tuna. Hayırlı olsun sevgili abim diye yazmışım sosyal medyada senin kitabını paylaşırken.
Ben de hemen tabii retweet yaptım. Hemen favorilere ekledim. Evet. Ve çok da mutlu oldum böyle bir yazıyla karşılaştığım için. Teşekkür ediyorum.
Hayırlı olsun aşkım abi.
Teşekkürler. Sağ olasın.
Çok güzel bir çalışma.
Bayağı bir emek verdim. Hatta kitabın başında da şöyle diyorum. Ben konu aşk olunca bunu 2 ayda yazar piyasaya çıkarırım zannediyordum. Fakat ön hazırlığı 2 sene süren bir kitap.
Hep öyle olur.
Evet. Aşk tam bir bataklık gibi yani. İçine girdikçe daha dibe gidiyorsunuz, daha dibe gidiyorsunuz, daha dibe gidiyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz. Aşk çok özel bir şey. Kesinlikle anlatılmayan, yaşanılarak öğrenilen bir şey.
Kesinlikle.
Burada ben yaşadıklarımı kaleme aldım. Amacım şuydu. İnsanlar benim yaşadıklarımı kendi hayatlarında baktıkları zaman kendileriyle yüz yüze gelsinler. Aşktaki hatalar oluyor. Bunları asgariye nasıl indirirler? Ve oradan yararlanarak bir yol bulsunlar kendilerine. Bunu istedim. Onun için bu kitabı çıkardım.
Evet. Şimdi kitap ismiyle çok özdeş. Bir büyük aşkın olsun. Bir büyük aşkın olsun aynı zamanda kişisel gelişim kitabı. Ya aşkın kişisel gelişimini nasıl... Bunu ilk defa sen yapmışsın herhalde.
Evet, aşkta kişisel gelişim tabii çok zor bir şey. Benim bütün amaç kitabı yazarken insanların kendileriyle yüz yüze gelmelerini sağlamaktı. O yüz yüze geldikleri zaman bakacaklar aşktaki hata gibi gözüken şeyleri öğrenecekler. Her aşk kendine özeldir. Yoksa kimseye biz aşkı öğretme çabasında değiliz. Ama aşkta neler yaparlarsa daha güzel olabileceğini anlattık. Bencillikten kurtulmak, hayalleri evet. Sevmemek, egolardan vazgeçmek. Yani bu ego dediğimiz şey insan için bir dert.
Evet.
Çocuklarımızı prens ve prenses olarak yetiştiriyoruz. Onların birbirleriyle çelişkisini düşünün. Hep almaya alışmış çocuklar var. Bu insanlar birbirleriyle birlikte oldukları zaman da almak istiyorlar. Karşısındakine veriyorsun, alıyor. Hele bazıları ömür boyu almaya alışıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Evliliklerde ters giden bir şeyler olmaya. Evet. Çünkü heyecanlar bitmeye başlıyor. Evet. Heyecanın bittiği yerde de aşk bitiyor. Aşk bir yerde heyecandır. Eğer siz bu heyecanı başka yerlere götürebiliyorsanız evliliklerde, işte o zaman mutluluğu yakalama ihtimaliniz çok daha fazla oluyor. Evet.
Ne güzel anlatıyorsun abi. Valla gözlerimi de kulaklarımı da alamıyorum senden. Şimdi bu güzel sözlerini gene senin güzel bir sözünle böleceğim. Bir şarkıyla başlayalım.
Başlayalım.
Aşkı çok iyi anlattığın, herkesin bildiği, artık neredeyse marş gibi, çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şarkıyı çalalım. Beraber yürüdük biz bu yollarda.
Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey, her şey seni hatırlatıyor.
Thank you.
açmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini, çatlayan topraklar bu hasretini, yakılan her ateş bitmez sevgini, bana her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini, çatlayan topraklar bu hasretini, yakılan her ateş bitmez sevgini, bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi
Beraber yürüdük biz bu yollarda. Muazzez Abacı söyledi. Sevgili Selçuk abinin bestesiydi bu.
Evet, Selçuk Tekay'ın bestesi.
Sözleri, Büyük Aşkın Tuna'nın sözleriydi. Ve dediğim gibi marş gibi bir şarkı oldu hakikaten. Herkesin çok sevdiği. Kimle karşılaşsam, yani bilmeyen bir kere zaten yok.
Yok. Hı. Çünkü neden yok? Parça her yerde kullanılıyor. Düşünün, bir yağmur yağdığı zaman hangi stadyuma giderseniz gidin orada evet. Başlıyorlar bu şarkının evet. Sözlerini tezahürat olarak okumaya. Mitinglerde duyuyoruz bu şarkıyı. Birçok yerde rastlıyoruz. Yani şarkı o kadar geniş alana hitap ediyor ki Veyahut da yağmur yağdığı zaman sevgiliniz yanındaysa, onun elini tutmuşsanız, evet, siz de bu şarkıyı mırıldanabiliyorsunuz rahatlıkla.
Çok enteresan. Gerçekten maçlarda, siyasette, aşkta, günlük hayatta süper yazmışsın.
Kitabımızda abi, bu parçanın da aynı zamanda nasıl yazıldığını anlatan hikayesi,
evet,
var.
Evet, hikaye, başka şarkıların hikayeleri, evet, de var. Onları da çalacağız. Hikayelerinden de bahsederiz gene. Ben şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Kitabında, şarkılarında dışına çıkıp. Seni seven dinleyicilerin, senin şarkılarını seven dinleyicilerin de bunu merak ediyordur. Anlatmışsındır muhakkak ama nasıl başladı şarkı sözü, şiir aşkı, yazma aşkı nasıl, ne zaman, nerede başladı?
Şimdi biz zaten toplum olarak 12. yüzyıldan 18. yüzyılın sonuna kadar yalnızca şiir tanımış bir ulusun torunlarıyız biz. Ha. Yani bizde onun için baktığımız zaman geride çok fazla roman türünde, hikaye türünde, tiyatro türünde klasiklerimiz yoktur. Hep bizim şiirdir. Şiir yazmışız. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olarak şiir yazmışız. Onun için hangi, kiminle konuşursanız konuşun, herkes bir şeyler karalamıştır. Mesela sen de karalamışsındır. Evet. Vardır. Evet. Bana çok gelen oluyor. Ben işte şunu yazıyorum, bir şeyler yazıyorum diye. İlkokul çağlarında, ilkokula giderken hiç unutmuyorum. İlkokul 4. sınıfta iki tane kıza, hı-hı, akrostiş şiir yazmıştım. Akrostiş aynı zamanda şiirin ilk harflerinin anlam taşımasıdır. Evet. Onların ismi çıkan şiir yazmıştım. Demek ki şiir yazmam ilkokula, evet, başlamış. Ama şarkı sözüne dönme hevesim, şarkılar dinliyorum. Şarkılar dinlerken sanki arkasından gelecek mısra tahmin ediyorum. Aynı kafiyeyi yapıyorum falan. Dedim ki günün birinde ben bu işi yaparım. Vallahi. Evet.
Ve kendinde bunu keşfettin.
Kendimde
yani
keşfettim. Evet. Ama tabii ki aileden de destek geliyor. 15-16 yaşlarındaydım. Bir gün doğum günümde önüme bir dosya geldi. Dosyanın içinde benim daha önce yazdığım şiirler bana getirilmişti annem tarafından. Saklamış.
Oo, ne güzel bir hediye.
Ne kadar güzel bir hediye. Ben bu şiirleri aldıktan sonra bana dedi ki oğlum sen niye şarkı sözü yazmıyorsun? Şarkı sözü yazacağım da şarkı sözü yazmak için çevrem mi var? Kimseyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum. 1975 yılında Ankara'ya gittiğimde, teknik öğretmen okuluna gittim. Ankara Radyosu'nda kütüphane müdürlüğü yapan sevgili Erol Sayan'ı buldum. Erol abi dedim, Erol Hoca. Ve onunla da daha başka hikayesi de vardır. Hı-hı. Erol abiyle buluştuktan sonra dedim ben şarkı sözü yazıyorum Erol abi. Allah razı olsun adamcağız bir de kütüphane gerilerde Ankara Radyosu'nda geldi oraya kadar baktı. Oğlum dedi sen şarkı sözü falan yazmıyorsun.
Allah Allah.
Yazmıyorum abi dedim. Sen dedi kafiye yapmayı şarkı sözü yazmak mı zannediyorsun? Ha, evet. Şarkı sözünün dedi kendine göre özellikleri vardır. Nedir abi? Hecevez ne olacak? Prozodiye uygun olacak. Şimdi onları deyince ben şimdi yine gidiyorum. Şiirler yazdım götürdüm. Baktı olmamış falan. Üçüncü gidişimde bir tane şiirimi aldı. Ama yıllar sonra şunu anladım. Aslında o şiiri sevdiği için almadı. Benim hevesimi kırmamak, ha, için aldı.
Evet, hem teşvik etmek.
Teşvik yani, etmek, evet, ve şey için aldım. Neyse ben devam ettim Erol abiyle buluşmaya. Bu arada İstanbul'da da insanları arıyorum ve Fethi Kara Mahmutoğlu'nu buldum. Fethi Kara Mahmutoğlu İstanbul Radyosu'nda radyo sanatçısı. Aynı zamanda Kadıköy'deki bir meslek lisesinde edebiyat öğretmeni. Bir de meslek lisesi olunca ben de üniversiteye gidiyorum. Hmm. Her gün Fethi abiye gitmeye başladım. Kız meslek lisesi çünkü. Bakıyor. Ondan da çok şeyler öğrendim ve 1978 yılında ilk şarkım bestelendi. Fethi Kara Mahmutoğlu tarafından.
O zaman sen yani sanat müziği çalışmalarıyla başladın demek.
Zaten şöyle bir şey var. Sanat müziği çalışmalarıyla başladım. Neden? Şimdi popta falan yabancı parçaların üzerine sözler yazılıyordu o zaman.
Evet, aranjman diyorlar.
Aranjman yapılıyordu. Ve pop müziğinde çok enteresandır. Bestenin çıkış çoğu zaman söz değildir. Müziğin üzerine söz, evet, yazılır. Evet, ama Türk sanat müziğinde şiirden yola çıkılır.
Evet.
Şiirden yola çıkıldığı için evvela şiirlerini yazarsın, besteciye verirsin, o bestelemeye başlar.
Evet.
İşte o yüzden zaten Türk sanat müziği çevremizde olmadığı için çevremize otomatik olarak kendi yaptığımız branşın üzerinde, Türk sanat müziği üzerinde yoğunlaşarak besteyi yaptırdık. Erol abiyle görüşmeler devam ediyor. Benden bir tane şiir aldı. Ben bu arada tabii boş durmuyorum. Herkese koşturuyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Otobüste kimi yakalarsam kardeşim bak bir şiir yazdım okuyayım mı falan. Millet benden kaçmaya başladı otobüste, tamam mı? Ama Allah'ıma şükürler olsun, yıllar sonra o kaçan arkadaşlarımın %90'ı ya aşkın ne olur bir tane şiir okusana demeye başladılar. Neyse. Halil Karaduman'la tanıştım. Hüsnü Üstün'le tanıştım. Allah rahmet eylesin sevgili Halil Karaduman. Hüsnü Üstün'le çok güzel şarkılar yapmaya başladık. İkimiz de gençtik ve ilk yaptığımız, Hüsnü'yle yaptığımız şarkı albümlere girdi ve ödül aldık. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Emel Sayın.
Evet.
Arkasından Halil bir beste yapmış, geldi dedi ki aşkım bir beste yaptım. Ne yaptın? Çok güzel bir beste yaptım. Kutupta yaz gibi özledim seni. Of. Ama ben bu şiiri daha önce Erol abiye de vermiştim. Zeki Müren o sıra albüm yapıyor. Masal albümü. Bir yüz tamamen masal şarkısıyla olduğu için dediler ki bu şarkıyı bekleyeceksiniz, 2 sene sonra okuyacağız. Münasıran verdik şarkıyı. Ve beklemeye başladık. O sıra Erol abi beni aradı. Aşkım dedi, senden yıllar önce bir şiir almıştım.
Eyvah.
Evet. Özledim seni. Dedik ki ne olacak şimdi? Halil açtı telefonu. Allah rahmet eylesin diyeyim. Bir kere daha Halil Karaduman'a. Erol abi dedi ben bu şiiri besledim. Zeki Müren okuyacak. Sen dedi istiyorsan ben dedi şeyi yırtıyorum. Besteyi yırtıyorum. Ve çekiyoruz. Yok dedi ya bir şiiri birkaç kişi besteleyebilir Erol abi de. Ben dedi sen dedi müsaade edersen ben de bunu çıkartmak istiyorum. Tabii dedi Halil de ve Nalan Altınörs'ün ilk albümünün ismi olmuştur. Özledim seni. O şöyledi. Bir güneşe bir de sana bakamam, bakamam.
Evet,
anlatabiliyor.
Evet,
aynı şiiri iki değişik ruhtan dinledik. Evet. Galiba şimdi anladığım kadarıyla bu şarkıyı da dinleyeceğiz mi?
Evet.
Kimden
evet,
dinleyeceğiz?
Sırası geldi.
Bağ'dan dinleyelim aynen o zaman. Bakalım. Buyurun.
Güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir elini tutamam, bir nefessiz bir de sensiz kalamam, çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta dursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni. Bir de seni göremem, istesem de kaderimden silemem, bir Allah'tan bir de senden geçemem, çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez, çöllerde su gibi özledim seni, gibi özledim seni. Çöllerde su gibi özledim seni.
Ne güzel bir şarkı. Senesi ne zaman dedin? Hangi?
1985 falan. 85. Evet, 85. Çünkü 85. İki sene münasıran vermiştik Zeki Müren'e. 1987 yılında Atilla Kaya bu şarkıyı tekrar gündeme getirdi. Tavernetörü'nde okuyarak. Evet. Ve ortalık alt üst oldu. Ondan sonra 20'ye yakın sanatçı okudu.
Ve 30 senelik bir şarkı bu.
Evet.
Yani hala gene herkesin bildiği, gene hep dillerde olan, aynı duyguları hissettiğimiz. Demek ki 30 sene daha, 60 sene daha hep gidecek bu şarkı böyle bu güzellikte.
Sen bunu demişken aklıma biraz önce çaldığımız şarkıyla ilgili, beraber yürüdükle ilgili bir hikaye geldi. Bir gün yolda yürüyorum, bir baktım bütün her taraf afişlerde işte milli takımla birlikteyiz, beraber yürüdük biz bu yollarda. Bir firma reklam afişleri yaptırmış, milli takımı destekliyor. Neyse ben aradım bir reklam firmasını, dedim ki ya bu şarkının bir sahibi var, siz ne yapıyorsunuz? Aa dediler, bu şarkı anonim değil mi? Çok eski biliyorduk biz bu şarkıyı. Yani o kadar benimsemişti insanlar şarkıyı. Anonim değil mi? Değil dedim, onun dedim bir söz yazarı var, o da benim. Gittik, neyse görüştük, anlaştık, işimizi öylelikle de hallettik. Yani senin dediğin gibi sevgili Halil Karaduman'ı bir kere daha anladım. Şarkılar yaşar, besteciler gidebilir. Ama işte ölümsüz şarkılar yapmışsanız ömür boyu yaşayacaksınız. Evet,
şarkılar hep kalacak.
Şarkılar hep
ve
kalacak.
Ve bu tatlı, bu lezzette kalması, hep taze, hep yeni kalması çok enteresan ve güzel bir şey.
Evet.
Şimdi başka bir konuya atlamak istiyorum tekrar. Şiir dinletileri var.
Evet.
Sahne.
Şimdi nasıl aslında gidiyor? Benim problemim işte bu şiir dinletisi lafıyla oluyor. Hı. Aslında ben şiir dinletisi yapmıyorum.
Yanlış bir şey mi söyledin?
Yanlış bir şey söylemedin. Problem şurada. İnsanlar Aşkın Tuna deyince şiir dinletisi yapıyor zannediyorlar.
Evet,
aslında ben şiir dinletisi yapmıyorum. Ben şiirin, şarkının ve anekdotların olduğu bir program yapıyorum. Hikayelerin olduğu bir program yapıyorum. Aa, yani orkestram var. Orkestram Aşkın Tuna'nın en sevilen 1500 tane şarkısının arasında seçtiği
maşallah
15 tane şarkısını orkestra seslendiriyor. Ve her şarkıdan sonra ben bazen şiir okuyorum, bazen bir şarkımın nasıl yazıldığıyla ilgili hikayelerini anlatıyorum. Ve aynı zamanda beni etkileyen şairlerin hayatlarından örnekler veriyorum, onlarla ilginç anılarını anlatıyorum ve çok değişik bir şey oluyor. Yani ben şunu diyorum, şunu savunuyorum, şiir dinletisi değil, şiirin şarkıyla aşkını yapıyorum. Evet. Yani orada da bir aşkın var.
Evet. Şiir stand-up'ı gibi de bir şey.
Evet, şiir stand-up'ı gibi bir şey. Tamamen katılıyorum.
Evet, enteresan. Evet. O da çok güzel.
Bundan sonra öyle diyelim. Şiir şarkı stand-up'ı diyelim.
Evet.
Evet. Yoksa şey olacak. Şiir dinletisi ne yazık ki Türkiye'de çok fazla tutmuyor. Şiir kitapları tek başına Türkiye'de belli şairlerin dışında yayın evleri şiir kitaplarını yayınlamıyorlar.
Ben sana başka bir laf daha buldum. Haddim olmayarak senin gibi bir şairin yanında hemen aklıma şu geldi. Şiir stand-up'ı dedik ya.
Evet.
Altına da bir not atabiliriz onun. Bu gösteride aşk var diye.
Evet. Benim
çünkü aşk anlatılıyor. Aşk yaşanıyor orada.
İstanbul'da bir radyoda program yapıyorum. Programın ismi Her Yerde Aşk Var.
Evet.
Onun gibi bir şey.
Sen zaten bulmuşsun daha
önce. Her yerde aşk var.
Ben de yeni buldum zaten.
Ya, çok güzel abi. Evet, bu programda aşk var. Evet. Her yerde aşk var.
O zaman bir fırtınayla bölelim mi, fırtınalarla?
Evet, bizim zaten sevdamız hiçbir zaman meltem olmadı. Olduysa kasırga oldu, olduysa fırtına oldu. Aa, fırtınalar.
Ebru Gündeş söylüyor.
Koparsa koksun, sürüklesin ikimizi. Arzu senle olsun. Fırtınalar koparsa kopsun, sürütlesin ikimizi, arzuma tutuştursun bizi. Razıyım sonuna senle olsun.
Ben sana öylesi taptım inan, böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibiyim anla biraz, aklımı yolda bıraktım inan. Aşka yasak tanımam. Deliler gibiyim anla biraz, aklımı yolda bıraktım inan.
Bu da Ebru Gündeş'in bir dönem fırtınalarının estiği bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkıydı.
90'lı yıllar. 96, 95. Fırtınalar, Narin Yarim ve Ben Adam Olmam. Üçünü aynı sene yazdı.
Serdar Ortay.
Ve Türkiye'yi bu üç şarkı salladı.
Salladı.
Neden buna örnek verdim biliyor musun Hakan? Ne yazık ki 1500 tane şarkı yazmama rağmen Türkiye'de hala evimizi geçindirebilmek için, normal şartlarda evimizi geçindirebilmek için hala 25-30 tane en az yeni şarkı yazıp çıkartmamız gerekiyor her yıl. Ne yazık diyorum. Çünkü dünyada sistem öyle güzel oturmuş ki insanlar tek şarkıyla kendi yaşantılarını garantiledikleri gibi kendinden sonra gelecek neslinde hayatlarını kurtarabiliyorlar. Bu şarkıların çıktığı yıl gazetede okudum. Tek bir şarkıyla, Hülya Iglesias'ın bir şarkısıyla insan gidip Saint-Tropez'de yazı kalmıştı birisi. Ya. Vay dedik be. Yani bizim kaderimize bak, onların kaderine bak. Ama şu var, bizler de şunun mutluluğunu yaşıyoruz. Belki geldik ama yarına bir şeyler bırakacağız. Maddi konulardan ziyade manevi tatmine ulaşmak bizler için
yetiyor. Şimdi bu güzel tabii. Yani ya ben de bu işin acısını çekenlerden biri olduğum için sana şunu zaten notlarımda var soracaktım. Özellikle senden duymak istiyorum. Hem ben duymak istiyorum hem dinleyicilerimiz de bilgilensin. Sen yıllardır meslek birliklerinde yöneticilik yapmış ve bu camiada, bu piyasada duayen bir isimsin. Bu gidişat nereye doğru, ne kadar daha böyle gidecek, ne olacak, ne tip çalışmalar var?
Şimdi biz ilk başta bu işe girdiğimiz zaman insanlar telif hakkının daha telifini yani tesini duymamışlardı.
Ne olduğunu bilmiyorduk.
Eskiden korsan kasetler bize şey yapıyor diyorduk, zarar veriyor diyorduk. Evet. Sonra korsancılar dert yapmaya başladılar
internetten.
İnternetten dert yapmaya başladılar. Yani korsan herkesin evine girdi. O zaman bizim yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi yeni gençliği, bu işe giren gençliği bu telif hakların konusunda son derece bilgilendirmek. Cezalarla her işin biteceğini zannetmiyorum. Çünkü evet, caydırıcı cezalar olmalı. Almanya'da insanların IP numaraları tespit ediliyor. Ya, yasak sitelerden indirme yaptıkları zaman IP numaralarından gidip
evlerine baskın
yapılıyor. Evlerine baskın yapılıp bunların neticesi alınıyor. Türkiye'de de bazı şeyler, aşamalar kaydediliyor. Ama bizde her şey o kadar ağır ilerliyor ki. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bizim hepimizde de var. Trafik polisinin olmadığı bir yerde yasak bölgeden U dönüşü yapabiliyoruz. Evet. Kendimiz için legal olan bir şeyi diyoruz ki ya biz kimse yoktu işte döndük. Halbuki bunu yapmadığımız zaman toplumu gerçekten birçok konuda bilinçlendirdiğimiz zaman insanlar gidecekler legal sitelerden indirme yapacaklar müziklerini. İşte orada her indirmeden bizler para kazanacağız. Benim örnek verdiğim konu şu. Bakın Türkiye'de şu an dijitalden çok iyi paralar alan besteciler var. Bunlar güncel ve popüler besteciler.
Ama çok iyi denince zannediliyor ki gerçekten çok iyi. Yani olması gerekenden çok düşük aslında.
Şimdi olması normalde. Şimdi çok düşük ama yine de bizlerin o devirdeki patlayan şarkılarımıza rağmen hiç para kazanamadık evet. Biz. Şu an belli isimler yani yine 150-200 bin liralara yakın evet. Para alan insanlar var dijital evet. Ortamda yıllık olarak evet. Bazda. Bizler bu paraları kazanamadık.
Evet.
Çünkü böyle bir imkan yoktu. Hatta Türkiye öyle bir devir yaşadı ki kasetler, albümler çıkıyordu. Bir bakıyordunuz albümler bazıları satmadığı zaman geri iade yapılıyordu. Adam 3000 tane kaset basmış, 3500 tane geri geliyordu.
Korsanıyla
birlikte geri geliyordu. Yani o devirleri de yaşadık. Ben tek istediğim şu, evlatlarımız, yeni yetişen gençliğimiz şunu bilsinler. Onların cebinden çok fazla para çıkmayacaktır zaten. Çünkü legal yollardan indirdikleri zaman orada para harcamıyorlar.
Tabii ekstra bir şey
ödemiyorlar. Ekstra bir şey ödemiyorlar.
Reklam paylarından ödeniyor bir
şey. Evet, onlar reklam paylarından ödeniyor. Oralardan yapsınlar. Gidip korsan bir şey almasınlar. Şimdi bakın mesela kitap çıkarttık. Buna çok emek verdik. Bu kitap biliyorum ki çok satmaya başladığı zaman bunun korsanı çıkacaktır. Hiçbir şeydi ama. Korsan git kitap almasınlar. Korsan CD'ye almasınlar. Ama şu da var. Birçok şey de çok pahalı olmamalı.
Evet.
Çok pahalı olduğunuz zaman, siz çok pahalıya gittiğiniz zaman insanları da belli konulara itmiş gibi oluyorsunuz. Bu onlara hak vermek değil. Onların öyle bir hakkı yok. Ama her şeyi güzeline oturtalım. Telif haklarını oturtalım. Ve benim çocuğuma bırakacağım belki çok büyük malım mülküm yok. Ama benim çocuğuma bırakacağım 1500 tane eserim var. Belki o 1500 eser o çocuğun gelecekteki yaşantısını tamamen kurtaracaktır.
Evet.
Çünkü günden güne bu şarkılar bitmiyor. Tekrardan tekrardan okunuyor. Yani meyvecideki meyve değil. Bizim şeylerimiz çürüyüp atmazsınız.
Evet.
Güzelse o her zaman dinlenecektir.
Her zaman tazeliğini.
Ve çocuklarımıza da bırakacağımız tek şey eserlerimizdir.
Evet. Ben şunu anladım senin anlattığın şeyden. Hem halkın, yani hem müzik indirenin, hem müziği satanın iki tarafında bilinçlenmesi lazım.
Evet.
Yani iki tarafta da çok büyük eksikler var ya, şu anda.
Bir yerde bugün bir konu geçti. İşte bilmem ne yüzünden, telif hakları yüzünden program yayından kalkıyor. Neymiş? Bir şarkıya bilmem 17 bin lira para istemişler de. Ama verdikleri şarkı My Way örneğini veriyorlar. 17 bin lira. Yok böyle rakamlar. Kimse evet, kimseyi evet, kandırmasın. Bugün
evet,
benim gibi sırf söz yazarak evini geçindirebilecek Türkiye'de ya bir ya iki ya üç kişi vardır. Dördüncü yoktur.
Evet.
Sırf söz yazarak. Yani gençliği de kandırmayalım. Bu işlerde çok büyük para varmış gibi göstermeyelim. Ama bu iş gönül işidir. Bu iş başardığınız zaman size ufak tefek de olsa evinizi geçindirecek, parayı da kazandırır. Fakat bir yere girmek hiç kolay değil. Eğer benim gibi bir şey yazıyorsan her zaman ben tercih edilirim.
Evet.
Kendi imzanı atacaksın, çok çalışacaksın, çok okuyacaksın, farklı olacaksın. Farklı olduğun zaman yani bir şarkının içerisinde Aşkın Tuna var dedirtebiliyorsan veyahut da Hakan Sarıca var dedirttirebiliyorsan işte o zaman başarılısın. Evet. Onu dedirttiremiyorsan, başkaları gibi yapıyorsan unutma bunu. Hiçbir şey kolay değil. Kolaya alıştırdık toplumumuzu. Her şeyi kolay elde ediyoruz ve çabuk tüketiyoruz.
Evet.
En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Artık niye geleceğe bırakılacak şarkı göremiyoruz epeydir?
Yok.
Çıkmıyor. Yok. Şarkılar çıkıyor. Çünkü her şeyi çabuk tüketiyoruz. Bıraktık şeyleri, lokantaları, gidip fast foodlarda yemek yiyoruz. Ondan sonra toplum obez olmaya başladı. Birçok konuda kolay kolay kolay kolay değil. İşin gerçek hakkını verebilmek için o işi çok iyi öğrenmek lazım. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi daha. Biz zannediyoruz ki şarkı sözü yazmak sermaye istemiyor. Halbuki en büyük sermaye istiyor. Bilgi sermayesi istiyor. Evet. Okumak istiyor, çalışmak istiyor.
Kesinlikle.
Böyle diyeyim, keseyim en güzeli.
Evet. O zaman dev bir şarkı dinleyelim bu sözlerin peşine.
Dinleyelim.
Devlerin aşkı büyük olur.
Düşüncelerin sana tutsak, uykusuz gecenin ortasında düşüncelerin sana tutsak, her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak, her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Evlerin aşkı büyük olur, ya dağlar yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak, senden öyle ayrılacak. Nefes almak değilmiş yaşamak. Şimdi çok iyi anlıyorum. Nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken ayrılmak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken ayrılmak. Evlerin aşkı büyük olur, ya dağlar yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak, senden öyle ayrılacak.
Aşkın abicim, programımızın sonlarına doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ben yine kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap çok taze, sıcak sıcak elimde şu anda. İyi de satışları iyi gidiyor. Çünkü biz kitabı aradık. Aradık gittik, bize yok demediler. Vardı bitti dediler ve ben çok sevindim. İkinci baskısı şey. Herhalde hazırlanıyor yavaş yavaş.
En kısa zamanda. Tahmin ediyorum. Kitapla ilgili şöyle bir şey diyorlar Hakan. Elimi alan bırakamadım diyor.
Sıcak, yemin ederim sıcak.
Valla öyle diyor. Aldım okudum bitirdim diyor.
Yemin ederim çok sıcak. Yani her şeyle güzel hazırlanmış. Kapağı çok güzel. Zaten içeriğinden bahsettik. Fiyatı gayet uygun. Fiyatı herkesin uygun, alabileceği ölçüde bir fiyat. Şimdi her şeyin korsanından bahsettik. Kitabın korsanıyla ilgili de biraz uyaralım insanları.
Evet.
Çok basit yapılabiliyor. Neredeyse ben görüyorum korsan kitapçılarda ayırt etmek pek mümkün olmuyor.
Ama içinde sayfalar eksik oluyor, şey yapıyor. Çünkü o tür şeyler yapmak
çok
zorunda hissediyorlar kendini.
Biliyorum, çok kalitelisini de çok ucuz fiyatlara yapabiliyorlar. Görüyorum dışarıda. Lütfen hem Aşkın abinin kitabını hem diğer okuduğunuz diğer kitapları gidip ciddi kitapçılardan, müzik marketlerden satın alalım. Dışarıdan, sokaktan. Ya okumak güzel bir şey elbette ama mümkün olduğu kadar yasal almaya çalışalım kitaplarımızı. Şimdi sonlara doğru yaklaştık dedim. Demin sana sohbetimizin radyonun dışında radyomuzdan bahsettim. Bütün dünyada bazı anılarımdan bahsettim. Dünyada dinlenebiliyor. Senin son olarak dünyadaki senin şarkılarını gurbetçi kardeşlerimiz çok iyi bilirler, çok severler. Seninle büyüyeni çoktur.
Evet.
Onlar için neler söylemek istersin? Ne mesaj göndermek istersin yurt dışındaki dinleyicilerin için?
Valla bu şehrin kaldırımları da yabancı diye bir şiirim vardır benim. Bir şiirimin içinde geçen bir laf vardır. Onlar kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler. Onları burada seven birçok insan var. Bunlardan bir tanesi de benim. Bir tanesi de sensin. Hı. Bizim gibiler. Hı. Yani biz herkesi seviyoruz bir kere. Kucak açıyoruz, kucaklıyoruz. Onlar bizleri sevdiği sürece bizler onlar için çok şey yapacağız. Kitaplar da yazacağız, şarkılar da yazacağız. Hele senin vasıtanla, radyomuz vasıtasıyla onlara buradan seslenmek bugün beni çok mutlu etti. Evet. Yani bizim mutluluğumuz sesimizi onlara duyurabilmektir. Onların varlığını bizi de hissedebilmemizdir. Bizi yalnızca Türkiye dinlemiyor şu an. Bütün dünyadan dinlenebileceğimizi söyledin. Evet. Hatta çok güzel de bir hikayeni anlattın. Atlas Okyanusu'ndan
gemiden
arıyorlar diye. Yani ne diyebilirim ki? Mutluyum. Böyle bir programda sizle birlikte oldum. Seninle birlikte oldum kardeşim.
Canım abi,
yani Hakan, senin sıcaklığın zaten sesinden herkese yansıyordur. Ama ben seni epey eski tanıyorum. Evet. Her zaman aynı efendilikte, aynı güzellikte bir insansın. Senin yaptığın programda senin efendiliğin gibi, ruhunun güzelliği gibi güzel bir program. Buradan bizi dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve tekrar söylüyorum yurt dışındakilere, orada yalnız değilsiniz, burada sizi sevenler var.
Evet. Bu sözleri senden duymak çok güzel. Program yapımcımız Özkan Akın'dı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy'du. Konuğumuz büyük aşkın Tunay'dı. Abiciğim beni kırmadın.
Ne demek?
Çok teşekkür ediyorum.
Sen nereye dersen gelirim biliyorsun.
Sağ ol. Ben sunucunuz Hakan Sarıca. Ve gene çok büyük bir şarkıyla veda edeceğiz size. Eminim yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bu şarkıyı çok seviyorlar. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
Evet, nikah salonlarında çok söylenen
çok,
bir şarkı.
Evet, sahnelerde dinliyoruz. De çok söylenen. Zekai Tuncan'ın bestesiydi ve Zekai Tuncan'ın sesinden dinliyoruz şimdi. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.
Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Gül susuz seni aşksız bırakmam. Gül susuz seni aşksız bırakma.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep. Duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep. İşte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlar